Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize kucak dolusu merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınar Altında programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel bu programa emeği geçenler ve radyomuz çalışanları adına hepinize sevgiler ve hürmetler sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, ecdadımız memleketimizi baştan başa birçok abidelerle donatmışlar. Onların bu abideleri günümüze kadar intikal etmiş. Hala faaliyette olanları var. Camiler, köprüler, hastaneler, mektepler, kaleler, saraylar. Ecdadımız bu abideleri yaparken, bittikten sonra abideyle alakalı bilgiler veren bir kitabe oturtmuşlar. Herkesin görebileceği bir yere. Bu kitabelerde o binanın yapılış sebebi, yapıldığı tarih, mimarı, kimi yaptırdığı gibi hususlar yer almış. Bazıları ise birer edebiyat şaheseri, şiirler, tarihler, beyitler yer alıyor üzerinde. Yani bu kitabeler edebiyat tarihi bakımından da çok mühim. Ama tarih bakımından da çok mühim. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in fethederek bir Türk yurdu haline getirdiği İstanbul, en eski kitabesini Rumeli Hisarı'nda görüyoruz. Rumeli Hisarı kulelerinden Zanos Paşa Kulesi'nde bir kitabe var. Bu kitabe İstanbul'da ecdadımızın koymuş olduğu en eski kitabedir. Şimdi bu kitabeden laf açıldı. İsterseniz bu Rumeli Hisarı'ndan, Rumeli Hisarı'nın yapılışından, onunla ilgili efsanelerden, menkıbelerden bir nebze olsun bahsedelim. Sevgili dinleyiciler, Rumeli Hisarı'nın banisi Fatih Sultan Mehmet 1451 senesinde tahta çıktı. Tahta geçtiğinde henüz 19 yaşındaydı. Başkalarının daha mektep hayatını bitirip de hayata geçmediği bir yaş. Tabii o da yaşıyla mukayese edilemeyecek derecede bilgiye, kültüre ve ince bir zekaya sahipti. 5-6 tane yabancı dili gayet iyi biliyordu. İyi bir tahsil ve terbiye görmüştü. Kısa zamanda memleketin dahili meselelerini halledip en büyük gayesi olan İstanbul'un fethi hazırlıklarına girişti. Tabii İstanbul'u fethetmek isteyişinin çeşitli sebepleri var. İlk Osmanlı padişahı Sultan Osman, oğlu Orhan Gazi'den İstanbul'u ele geçirmesini istemişti. Meşhur vasiyetinde İstanbul'u aç, gülzar yap tabiri geçiyor. Manzum Aşık Paşazade'nin manzum olarak naklettiği bir vasiyeti var. Sultan Osman'ın bir başka programda üzerinde durmuştu, yine dururuz inşallah. Orada İstanbul'u aç, gülzar yap. İşte bu vasiyet padişahların birbirlerine intikal ettirdikleri bir emel, bir maksat olmuştur. Sonraki padişahlar da Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bu tarihi, stratejik ehemmiyeti bulunan efendim büyük abideleri tabii güzellikleriyle dünyaya ün salan bu şehri almak istemişler. Ama muvaffak olamamışlar. Kolay değil İstanbul'u fethetmek. Bilhassa Yıldırım Bayezid Han İstanbul'un fethine çok ehemmiyet vermiş. Hatta bu maksatla bugün Anadolu Hisarı dediğimiz Güzelce Hisarı'nı yaptırmış. Fakat Anadolu'da ve Rumeli'de beliren tehlikeli vaziyetler teşebbüsü tamamlamasına mani olmuş. İlk ikisinde Haçlı orduları, sonuncusunda ise Timur Han'ın ordusu sebebiyle kuşatmaya kaldırmak zorunda kalmış. Sultan II. Murat, Yıldırım Bayezid Han'ın torunu Sultan II. Murat da harp için Rumeli'ye giderken askerlerini boğazdan geçmesine mani olan Bizans İmparatoruna çok kızmış. Ve bunun için vefat ederken oğlu Sultan II. Mehmed'e, Şehzade Mehmed'e o zaman İstanbul almasını vasiyet etmiş. Çünkü Müslümanların peygamberi olan Hazreti Muhammed'in İstanbul'u bir Müslüman hükümdarın fethedeceğine dair bir hadisi var. Bu hadiste Konstantiniyye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden emir, kumandan ne güzel kumandandır. Onun askerleri de ne güzel askerlerdir, ne iyi askerlerdir mealinde bir söz bu. İşte bu söz Osmanlılardan önceki İslam devletlerini de, Emevileri de, Abbasileri de İstanbul'u almaya teşvik etmiş, sevk etmiş. İstanbul'u kuşatmışlar ancak alamamışlardı. İşte Osmanlı mensupları da, Osmanlı hanedanı mensupları da ilk padişahlarda bu hadisi şerifin müjdesine kavuşabilmek, oradaki en güzel kumandan ve en güzel asker payesine kavuşabilmek için İstanbul'u fethetmek istemişlerdir. Evet sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere bu sıralarda İstanbul Bizans'ın yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi. Fatih İstanbul'u fethetmeye kesin karar verdi. Coğrafi bakımdan ve işte saydığımız meziyetlerinden başka burası Ortodoks mezhebinin de merkeziydi. Bu bakımdan paha biçilmez bir değeri vardı. Çünkü Rumeli'deki Osmanlı vatandaşlarının çoğu Ortodoks idi. Eğer Bizans ele geçirilirse Ortodoks azınlıkların dayanabilecekleri bir güç unsuru ortadan kalkacaktı. İşte ama Hristiyanların tabii bu kendileri için ehemmiyet taşıyan Konstantinopolis'i Müslümanlara karşı Bizans İmparatorluğu ile beraber koruyacakları şüphesizdi. Fatih Sultan Mehmet de bunu gayet iyi biliyordu. Rusya Ortodokstur. Balkan ulusları Ortodokstur. Bunun için boğazdan geçecek gemileri kontrol altına almak için, Bizans'a deniz yoluyla gelecek yardımları önlemek için boğazın en dar yerine büyük dedesi Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısında yeni bir hisar inşaına karar verdi. Çünkü Edirne'ye kadar İstanbul'un kara tarafı Osmanlıların elindeydi. Çanakkale'de de Türk donanması vardı. Yalnız Karadeniz Boğazı'nı kapatmak lazımdı. Çünkü Karadeniz Boğazı'ndan yardım gelebilirdi. Tuna yoluyla Karadeniz'e çıkan gemiler buraya yardım edebilirdi. Onun için işte bu Anadolu Hisarı'nın, Güzelce Hisarı'nın karşısına bir kale yaptırmak lazımdı. İşte bu maksadını tahakkuk ettirmek için son Bizans İmparatoru Konstantinos Dragazes Paleologos'a bir elçi gönderdi Fatih. Bugünkü Rumeli Hisarı mevkiinde bir çiftlik yeri talep etti. Konstantinos o bölgenin Cenevizlere ait olduğunu ileri sürerek Osmanlı padişahını oyalamak istedi. Ancak Fatih inşaatın başlaması için emir verdi. Bunun üzerine imparator telaşlandı, elçi gönderdi, padişahtan inşaata girişmemesini istedi. Fatih de bir daha bana elçi göndermesin. İstanbul'un haricinde bulunan toprakların hepsi benim malımdır. Macaristan Harbi'nde boğazdan geçmesine mani olduğunuzdan babam bana vasiyet etti. İstanbul'u alacağım. İmparatorunuz karşısındaki padişahın eski padişahlara benzemediğini bilsin. Ben söze kanmam, fikrimden vazgeçmem cevabını verdi. Bunun üzerine Bizans İmparatoru da boş durmadı. İstanbul'da yaşayan Yıldırım Bayezid'in torunu Şehzade Orhan vardı. Onu serbest bırakırım diye tehdit etti Fatih'i. Fatih de bunun üzerine Şehzade Orhan'ın masrafı olarak Bizans'a verilen yıllık tahsisatın kesilmesini emretti. Yani bu tehdide kanmadı. Ayrıca kale inşasıyla ilgili çalışmaları da hızlandırdı. Bir efsane anlatırlar. Rivayete göre Fatih bu inşaatı yaptırırken o havalide bulunan bir manastırın papazı, keşişi geliyor ve buranın manastıra ait olduğunu söylüyor. Fatih Sultan Mehmet de onlara bir sığır postu kadar bir yer istediğini söylüyor. Ve bu kadarcık bir yeri satın alıyor onlardan. Ondan sonra tutuyor bir sığır postunu, ince şeritler halinde kesiyor ve onun bu şeritleri birbirine ekleyerek geniş bir sahayı çeviriyor. İşte bu sahada inşaat başlıyor. Keşiş sonra tekrar geliyor, bakıyor ki bir inek postu kadar, bir sığır postu kadar bir yer değil bu, daha geniş bir yer. Bunun böyle olmadığını, anlaşmanın böyle olmadığını söylüyor. Ondan sonra hakikati anlayınca bir şey diyemiyor. Bir rivayete göre Fatih bu hadiseyi imparatorluğa yaşamış. Tabii bu tamamen efsaneden ibaret. Fakat şurası bir gerçek ki sevgili dinleyiciler, Bizans İmparatorluğu'nun kudreti artık buralara ulaşmıyordu. Bizans İmparatorluğu sadece bugünkü Sur içi denilen İstanbul'da ve biraz da Silivri, Çatalca gibi yerlerde kalmıştı. Çünkü Anadolu yakası tamamen Türklerin elindeydi. Galata yakası Cenevizlerin elindeydi. Bizans İmparatorluğu sadece Sur içinde bir site devlet olarak kalmıştı. Yani Bizans İmparatorluğu'nun bu tarafa zaten sözü geçmiyordu. Buralar boş mekanlardı. Fatih Sultan Mehmet de bu durumu gayet iyi kullanarak buraya kale inşasına başladı. İşte bu karşılıklı tehditleşmelerden sonra Fatih kalenin inşa ile ilgili çalışmaları da hızlandırdı. O zaman Vezir-i Azam Çandarlı Kara Halil Paşa'ydı. Bir de Sarıca Paşa vardı Fatih'in vezirlerinden. Onlarla görüştü ve takip edeceği çalışma planını kararlaştırdı. İş çabuk bitmesi lazım. Onun için de bütün, başka işe benzemez, bütün vilayetlere emirler yazıldı. 5000 usta getirtildi bu vilayetlerden toplam. 10.000 de amele getirtildi. Padişah Edirne'den hareket etti. O zaman başşehir Edirne'ydi. Kalenin yapılacağı mevkiye geldi. Kale tamamlanıncaya kadar orada kaldı sevgili dinleyiciler. İnşaatta hazır bulundu bizzat ve bu da gerek ustaların gerek amelenin gayretini, şevkini arttırdı. Tabii hem kale yapılsın diye hem de padişahın gözü önünde oldukları için ordudaki paşalar ve diğer amirler de canla başla çalıştılar. Hatta arabayla taş taşıdıkları ve harç getirdikleri kaynaklarda geçmektedir bizzat kendilerinin. Böylece sevgili dinleyiciler, 2 yıldan önce bitirilmesi mümkün olmayan Hisar 4 ayda tamamlandı. Hisar'ın inşaına bizzat Fatih Sultan Mehmet, Zanos Paşa, Halil Paşa, Sarıca Paşa nezaret etti. Ve çabuk bitirmek için kendi paylarına düşen kısmın inşaına baktılar. Fatih kaleyi kısımlara ayırdı. Her birini bir paşaya havale etti. O paşalar bu kısımları bitirdiler. Deniz kenarındaki kısma Fatih bizzat nezaret etti. Nezaret eden bu paşaların adını alan 3 büyük kalenin iç ve dış tertibatı başka başka olduğu gibi büyüklüğü de başka başka. Çünkü her vezir kendi mimarı ve kendi ustalarının kabiliyetine göre bir plan hazırladı. Zanos Paşa Kulesi var, Sarıca Paşa var, Halil Paşa Kulesi var. Her biri kalenin o 3 kısmını yaptılar. Zanos Paşa Kulesi'nde bir takım kayıtlar bulundu. Bu kayıtlardan Bebek tarafında tepedeki kaleden başlayıp deniz kenarındaki burçta bitirdiği açıkça bu kayıtlarda yazıyor. Her vezir demek ki acele olarak kendisine düşen yeri tamamlamışlar. Ve o zamandan bu zamana buralar o vezirlerin adıyla anılmaktadır. Evet, bu hisara, yapılan bu hisara Boğaz Kesen Hisarı adı verildi. Ancak daha sonra halk arasında Rumeli Hisarı, öbürüne Anadolu Hisarı denmiştir. Asıl isimleri bunun adı Boğaz Kesen, karşıdakinin Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırdığı hisarın adı güzelce Hisar'dır. Eski kayıtlarda böyle geçer ama halk arasında birine Rumeli, diğerine Anadolu Hisarı denmiştir. Şimdi bu Rumeli Hisarı'nın neden bu mevkide yapılması kararlaştırıldı. Tabii bunun sebepleri var. Bir kere Anadolu Hisarı'nın tam karşısında. İki kaleden aynı anda ateş açılırsa boğaza girmek isteyen gemilere karşı daha isabetli olur. Bir başka sebebi, boğazın en dar yeri burasıdır sevgili dinleyiciler. Onun için ikinci köprüyü buraya yaptılar. 520 metredir. Ve o zamanki toplar tabii kısa mesafelere atış yapabiliyordu. Onun için dar yer istediler. Bir de tabii kalın ve yüksek bir kale olması lazımdı. Bunun için derin temel gerekiyordu. Burada kayalık tabii bir temel teşkil ettiği için zamandan ve masraftan istifade olunacaktı. Bir de bu bölge yüksekte olduğu için gerek Karadeniz gerek İstanbul tarafları rahatça görülebilmektedir. Bundan dolayı kontrol kolaydır. Bir de tabii yer kayalıktır ve diktir. Bundan dolayı dışarıdan bir hücum vuku bulursa öyle rahatça zapt edilmesi mümkün değildi. İşte bu sebepler tahtında Fatih Sultan Mehmet, Boğazkesen namı diğer Rumeli Hisarı'nın bu mevkide yapılmasını emretmişti. Hisar inşaatına birkaç yerde birden başlanmıştı sevgili dinleyiciler. Onun için hisar çabuk tamamlandı. İmrozlu Rum tarihçisi Kritovulos bu karenin yapılışını anlatıyor. Karenin yüksekliği 12 zira yani 9 metre olan kalınlığın 4 katıydı. Hisarın denize bakan kısmı ikinci bir dış duvar çekilerek 2 kat yapılmıştı. Çünkü bu taraf denizden geçen düşman gemilerinin hücumuna müsaitti. Ayrıca gelecek düşman temsilcilerinin iç kaleye yani hisar içine alınmaması ve kendileriyle burada görüşülmesi düşünülmüştü. Arkada dağ tarafında iki büyük kale karşılıklı köşelere, deniz kenarında ise karşılıklı köşelerin birine büyük kale, diğerine büyük bir burç yerleştirilmişti. Bunların aralarında öbür burçlar vardı. Dağ tarafında iki kale arasındaki duvar düz değildir. 175 derece eğimlidir. Bebek tarafındaki kaleden deniz tarafındaki kaleye inen duvar kıbleye doğru bir miktar düz gider. Sonra tabii sert kayalara rastladığı için doğuya doğru döner. Hisarın içine girinti yapıp burayı yarı yarıya küçültür. Bu yüzden hisarın yarısından yukarısı geniş, aşağı kısmı dardır. Ayrıca tepeden bakıldığı zaman garip bir tesadüf neticesi hisar gerek fethi müjdeleyen Peygamber Hazreti Muhammed'in gerekse fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in isminin İslam harfleriyle, eski harflerle yazılışı şeklindedir. Yani Muhammed, Mehmet şeklindedir. Bu da garip bir tecelli, garip bir tesadüftür. Rumeli Hisarı'nın bu şekilde. Belki de kastı mahsusla yapılmış da olabilir. Yani çünkü eskiler bu gibi ince şeylere, ayrıntılara dikkat ederlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, Rumeli Hisarı Boğaz'ın en güzel mevkiinde en güzel eserlerden birisi. 5 tane kapısı var bu hisarın. Dağ kapısı var. Kuzeye bakan dağ tarafında adı üstünde. Bir dizdar kapısı var. Hisar tarafına ve batıya bakan kapı. Orada kalenin ağası olan dizdar, dizdar kale ağası demektir. O oturduğu için, onun oturduğu kalenin yanında olduğu için bu kapıya dizdar kapısı demişler. Bir de deniz tarafında hisarın içine girilen bir kapı var. Ona şişhane kapısı deniyor. Bir de deniz tarafında dış kale duvarında bir kapı var. Buradan şişhane kapısına giriliyor. Bir de meyyit kapısı var. Kayalar mezarlığı var Rumelisa'nın yanında. Oraya açılmış bir kapı. Onun için meyyit kapısı. Meyyit ölü demek malum. Kale kapıları hep iki kanatlı. Gayet kalın sert tahtadan yapılma. Tahtaların üzerleri bir desimetre eninde yaklaşık dövme demir kuşaklarla örtülmüş. Burçlar birbirine uygun uzaklıklarda yapılmış. Bunun tabii çok faydası var. Hisarın duvarları burçlara bağlı olduğu için top güllelerine dayanıklıdır ve kolay kolay yıkılmazlar. Topla duvarların sakatlanması halinde burca kadar az bir kısım yıkılır, diğer taraflara bir şey olmaz. Bir de kale her tarafından muhasara edildiği zaman burçlarda bulunan askerler rahatlıkla kaleyi müdafaa edebilirler. Bu sebeple bu şekilde yapılmış. Büyük kalenin kapılarından başka burçlarla hiçbir taraftan bağlantısı yok. Kalenin kapısına yukarıdan aşağıya bir baca açılmış. Buradan kapıya gelenler görüldüğü gibi hücum sırasında kapıyı kırmak isteyenlere yanıcı maddeler de dökülebilir. Bu maksatlarla inşa edilmiştir. Peki kalenin yapımında kullanılan kireç nereden gelmiş? İstinye'den gelmiş sevgili dinleyiciler. Öyle rivayet ediliyor. Kullanılan harç bugünkü çimentodan çok kuvvetli. Onun için arada 600 seneye yakın bir zaman geçmesine rağmen, yani 550 seneyi geçmesine rağmen kalelerin tek bir taşı dahi yerinden oynamamış. Taşlar arasına yassı tuğlalar yerleştirilmiş. Bunlar çini gibi parlak. İznik veya Kütahya'da yapıldığı tahmin ediliyor. Hisar için gerekli toprak da dağ tarafındaki duvarın arkası kazılarak alınmış. Burası bir hendek haline gelmiş. Böylece kalenin güneyi deniz, sağ ve sol tarafı kayalar, kuzeyi de hendekle emniyete alınmış. Hem buradaki toprak kalede kullanılmış hem de hendek emniyete alınmış. Sahildeki burçlara taş ve gülle atan araçlar, kaleye ok, yay, kalkan, efendim gür, topuz gibi silahlar ve siperler arasına da taş atan aletler konmuş. Büyük toplar burçlara konmamış, surun altına, deniz kıyısına yerleştirilmiş. Kısa mesafeleri atış yapan zamanın topları yüksekten atılsalar fazla uzağa gidemezler. Ancak denizin ortasına kadar yetişebilirler. Halbuki bu maksatla yapılmış aşağıdaki hususi yerlere koymak suretiyle atılan toplar sekerek daha uzağa, hatta karşı sahile kadar varabilirdi. Buna sektirme top atışı deniliyordu. Sevgili dinleyiciler, Hisar 1452 senesinin 3 Nisan'ında inşaata başlandı. Mart ayı sonlarında Fatih Hisar mevkiine geldi. 3 Nisan'da inşaat başladı. 12 Ağustos Cuma günü kale tamamlandı. Böylece Rumeli Hisar'ın 132 günde yapıldığını anlıyoruz. Çeşitli kaynaklarda Hisar'ın bulunduğu mevki ve inşaatıyla alakalı bilgiler var. Mesela Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat Devri gazeteci ve yazarlarından eskiden Rumeli Hisar'ın yapıldığı bölgenin çok mühim bir bölge olduğunu söylüyor. Ve diyor ki, tabii buna bu mümkün. Dar bir yer çünkü. Acem padişahı Darius yani 700 bin askerini buradan Avrupa'ya geçirdi. Ve geçişleri sırasında Sisamlı mühendis Mandrokles karşıdan karşıya bir köprü yaptı. Eski tarihçilerden Herodot bu köprünün dubaları üzerine tahtadan yapıldığını söylüyor. Yani böyle bir köprü hakikaten var. Yine İstanbul'un fethinden 400 sene önce Müslümanların elinden Kudüs'ü almak üzere Avrupa'dan gelen Haçlı ordusu bu mevkiden Anadolu sahiline geçmişti. Çünkü Boğaz'ın en dar yeri burasıydı. Evliya Çelebi de tabii her enteresan bilginin arkasında yer alan Evliya Çelebi de seyahatnamesini 1. cildinde İstanbul'a tahsetmiştir onu. Hisar hakkında bilgi veriyor ve daha önce de size arz ettiğimiz gibi Hisar'ın şeklinin küfi yazıyla Arapça Muhammed ismi şeklinde yapıldığını söylüyor. Zanos Paşa Kulesi Mim harfinin yerinde, Halil Paşa Kulesi Ha harfinin yerinde, Sarıca Paşa Kulesi yine Mim harfinin yerinde ve nihayetteki burç da D harfinin yerinde. Bu şekilde yapılmış. Rumelisa'nın inşaatına Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği 12 Rebi evvel günü, yani Mevlid Kandili gecesi başlamış. Pazartesi günü 3 Nisan'a denk geliyor o sene. Malum her sene değişir. Yine Recep ayında Regaib Kandili'nde ki 12 Ağustos'a denk geliyor. Cuma günü bitirilmiş. 132 gün. Şimdi eskiler yaptıkları işlerde eşref saat ararlardı. Bir işe başlarken veya bitirirken muhakkak dinen mukaddes bir günde başlamayı veya bitirmeyi isterlerdi. Mesela yola çıkacaklar veya düğün yapacaklar veya bir ev yapacaklar, dükkan açacaklar, bir hayırlı iş yapacaklar. Onu mukaddes bir güne denk getirmeye çalışırlardı. Bu mukaddes gün ya bir kandil günüdür, Mevlid kandili gibi, veya bir cuma günüdür veya mübarek aylardan birisidir, Ramazan ayı gibi, Recep ayı gibi, Muharrem ayı gibi, Aşure günü gibi, böyle mukaddes günlere denk getirmeye dikkat ederlerdi ve bu mübarek günlerin bereketinden, uğurundan bu işin istifade edeceğini ve hayırla neticeleneceğine inanırlardı. İşte Rumeli Hisarı'da Mevlid Kandili günü başlamış ve Gayip Kandili günü tamamlanmıştır. Şimdi bu 132 gün ebced hesabıyla, yani malum eski alfabede, İslam harflerinde her harfin bir kıymeti vardır ve buna göre mesela söylenen sözde kullanılan harflerin kıymetleri toplandığı zaman bir rakam elde edilir. Mesela birisi öldüğü zaman bir başkası ona bir şiir söyler, bir beyit söyler ölümüyle ilgili. Harfler toplandığı zaman onun ölüm tarihi verir. Buna tarih düşürme denir. Veya bir bina yapıldığı zaman o bina ile ilgili kitabede bir şiir yer alır. Şiirin son mısrağında tarih düşürülür ve o binanın yapıldığı tarihi gösterir. Şimdi bu 132 gün ebced hesabıyla Muhammed kelimesinin harflerinin rakam kıymetinin toplamıdır. Daha önce de söyledik, İstanbul'un fethini emreden Hazreti Muhammed, kalenin planını yaparak İstanbul'u fethetmeyi azmeden de Fatih Sultan Muhammed. İşte bundan dolayı 132 gün bu bakımdan da bir garip ve hoş bir tecelli, hoş bir tesadüf teşkil etmiştir. Evet, kalenin yeri İstanbul Boğazı'nın her tarafını görecek şekilde seçilmişti sevgili dinleyiciler. Bunun için yükseğe yapılmıştı. Düşman taarruzuna karşı korunmak maksadıyla dik kayalar üzerine oturtulmuştu. Plan kayaların durumuna göre yapıldığından dolayı muntazam değildir. Bazı yerleri eğri düşmüş, Hisar'ın şekli küfi yazıyla Muhammed, Mehmet isminin yazılışına benzemiştir. Garip ve hoş bir tecelli bu. Kale inşaatının tamamlandığı Regaib Kandili'ne rastlayan Cuma günü Hisar'ın içindeki Fatih Camii'nde Cuma namazı kılınmış ve Hazreti Muhammed'in önceden verdiği haberle ilgili hadisi şeriften bahsedilmiş. Yani İstanbul elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onun askeri ne güzel askerdir mealindeki hadis ele alınmıştır hutbede, dualar edilmiştir. Birkaç gün sonra padişah maiyetiyle beraber Edirne'ye dönmüştür. Bu namaz, ilk cuma namazının kılındığı cami bugün yıkıtırılmış ve yerinde konserler ve tiyatrolar tertiplenmektedir. Minaresi hala duruyor. Hisar'ın iç kısmı sevgili dinleyiciler, sert kayalık ve dik. Deniz kenarında Hisar içi kapısından dağ ve dizdar kayalarına gelecek dar bir kaldırım yol var. Hisar'ın orta kısmında işte Fatih Mescidi adıyla bir cami var. Ve bugün yalnız minaresi duruyor. Kalenin su ihtiyacını karşılamak için de tabii su da lazım, bir çeşme var. Böylece küçük bir site, küçük bir şehir, bir şehir kalesi şeklinde bir hisar yaptırılmış. Her şey düşünülmüş, her inceliğe, her teferruata dikkat edilmiş. Evet sevgili dinleyiciler, dedik ya Rumeli Hisarı'nda 3 tane kale vardır ve her biri bir paşanın nezareti altında yaptırılmıştır. Bizzat çalışmasıyla yaptırılmıştır. Bundan dolayı kendi adlarını taşır. İşte bu kalelerin başında Halil Paşa Kalesi geliyor. Halil Paşa zamanın sadrazamı Çandarlı Kara Halil Paşa tarafından yaptırıldığı için Halil Paşa Kalesi. yukarıdan aşağıya büyük bir silindir şeklinde. Burada birbiri üzerinde odalar yaptırılmış. Odalar 4 kat halinde. Kulenin merdivenleri taş ve iç kısımda. Yukarıda gezecek bölümler ve siperler var. Kalenin taş kısmında bir ocaklı oda var. Bu odada Fatih Sultan Mehmet'in oturduğu ve yattığı söyleniyor. Ocağında kandil var, yatağı hala duruyor. Bundan başka küçük odalar da var. Bu küçük odalardan birinin pencerelerinin ve duvarlarının tahta ile kapatılmasından ve ışık deliklerine de demir konmasından buranın hapishane olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Gerçekten tarihlerde Mim Kalesi veya Kara Kale diye isimlendiriliyor Halil Paşa Kalesi. Burası suçlu görülen elçiler veya diğer mühim zevat ve yabancı askerler, yabancı esirler, böyle yüksek mevkide esirler buraya hapsedilirdi. Veya mesela Osmanlı Devleti bir memleketle savaşa girdiği zaman o memleketin elçisi burada ikamete tabi tutulurdu. Veya Yedikule'de, her ikisi de hapishane demeyelim ama bir nevi nezarethane vazifesi yapardı. Halk arasında kalede idam edilenlerin atıldığı bir yolla denize ulaşan bir kuyunun varlığı hikaye ediliyor ama bunun bir rivayet olduğunu zannediyoruz. Çünkü yabancı yazarlar Osmanlı tarihinde idam edilenlerin böyle kuyulara, denizlere atıldığını falan söylüyor. Halbuki böyle bir şey yoktur. Bir kere bu İslam akaidine aykırıdır. Kim olursa olsun, suçlu da olsa, idam da edilse, ölümünden sonra onun cesedine karşı menfi bir şey yapılmaz. Kefenlenir, yıkanır, namazı kılınır ve defnedilir. Bu gayet tabii bir şeydir. Ve pek çok idam mahkumunun bu şekilde defnedildiğini biliyoruz. Bu denizlere atma, kuyulara atma, Avrupalıların hayallerinde canlandırdıkları egzantrik hikayeler olsa gerek. Bölge çok kayalık bir kere. Denize yol ulaşması mümkün değil. Kalenin kapısı üzerinde bir taş var. Bu Halil Paşa Kalesi'nin. Karşılıklı iki hilal, ortasına 8 köşeli bir yıldız konmuş. Bu hilal ve ortası 8 köşeli yıldız Osmanlılar zamanında, bilhassa Fatih zamanında bir saltanat alametiydi sevgili dinleyiciler. Halil Paşa meşhur Çandarlı ailesindendir malum ve daha sonra sadrazamlıktan azledilmiştir. Fakat fetih zamanında Sultan Fatih'in sadrazamı Çandarlı Kara Halil Paşa'dır. Yine bir ilmiye ve vezir ailesinden gelmektedir. Soyu da günümüze kadar devam etmiştir. Evet, gelelim ikinci kaleye. O da Saruca Paşa Kalesi. Deniz kenarındaki asfalt yolun üzerinde. O da köşeli 10 yüzlü. Her yüz 5 metre genişliğinde. Yüksekliği 36 metre. 9 katı var bu kalenin. Her katı da 4 metre. Kalenin bulunduğu kısım hisar içi dediğimiz ikinci bir duvarla denizden gelecek hücumlara karşı emniyet altına alınmış. Daha önce söyledik. Deniz kenarında olduğu için Saruca Paşa Kalesi çok mühim. Diğerlerinden yüksek ve çok odalı. Yan duvarlarına küçük toplar konacak şekilde geniş yapılmış. Üste gezinti yerinden 5 metre yüksekte ikinci bir tepe var. Dışarıda kale duvarlarının altında yerde top konacak hususi kısımlar var. Bu gözlere toplar yerleştiriliyor ve deniz üzerine atılan gülleler sekerek uzak mesafelere kadar varıyor ve gemileri durduruyor. Biraz evvel sizlere arz etmiştim. Saruca Paşa Rum asıllı bir vezir. Fetih'te, İstanbul'un fethinde ordunun bir kanadına kumanda etmiş ve çok kahramanlığıyla fethin gerçekleşmesinde rol oynamış kimselerden birisidir. İsmi hala Rumeli Hisarı'nın bir kalesinde yaşamaktadır Saruca Paşa'nın. Kale Zanos Paşa Kalesi. Bu kale dağ tarafında. İstanbul'a ve Bebe'ye bakıyor. İşte Zanos Paşa tarafından yaptırıldığı için Zanos Paşa Kalesi. Büyük kalesi 3 metre kalınlığında, 25 metre yüksekliğinde. O da silindir şeklinde. Dış çevresi 82 metreyi buluyor. İç çevre taş ve tuğlayla yapılmış. Kalenin bulunduğu nokta büyük kayalık üzerine tesadüf ettiği için ön tarafı meyilli. Kale kapısına 32 merdivenle çıkılıyor. Tepede yine gezinti mahalliyle siperler var. Kale yüksek bir yere inşa edildiği için en büyük ve en yüksek kale gibi duruyor dışarıdan bakılınca. Ve çok sağlam yapılmış. Askeri düşünceyle inşa olunmuş. Onun için pek süslemeye yer verilmemiş. Ancak işte kapı tarafı biraz süslü yapılmış. Peki Zanos Paşa kim? Zanos Paşa Rum asıllı bir devlet adamıdır. Devşirme. Saraya alınmış. Zekasıyla, kabiliyetiyle temayüz etmiş. Enderun'da yani saray akademisinde yetişmiş. Tahsilini, terbiyesini tamamlamış. Ve Şehzade Fatih'i yetiştirmekle vazifelendirilmiş. Eskiden şehzadeler böyle hem ilim adamlarından hem devlet adamlarından, askerlerden tayin edilen hocalar tarafından yetiştirilirdi. Padişahlığa hazırlanırdı. Zanos Paşa, Sultan II. Murad'ın kızı Fatma Sultan'la evliydi. Yani Fatih Sultan Mehmet'in eniştesiydi. Aynı zamanda. Fatih ilk defa padişah olunca onunla beraber geldi, o da vezir oldu. Malum Sultan II. Murad iki defa tahttan vazgeçti oğlu lehine. Ve Manisa'ya çekildi. Ancak her ikisinde de Haçlılar Osmanlı tahtında bir çocuk vardır düşüncesiyle Osmanlılara saldırınca tekrar tahta geçti. Haçlıları yenilgiye uğrattı. Birisi Varna'da 1444'te, diğeri 2. Kosova Harbi bilinir Kosova Sahrası'nda 1448'de. Ve sonra tekrar bu sefer vefat etti artık. İki kere tahttan feragat etti ancak üçüncüsünde vefat etti. Şehzade Mehmet babasının vefatı üzerine padişah oldu. Şimdi Fatih ilk defa padişah olduğunda Zanos Paşa da onunla beraber vezir oldu. Sonra Sultan II. Murat tekrar padişah olunca Zanos Paşa Gelibolu'ya tayin edildi. Fatih tekrar padişah olunca onu tekrar vezirliğe getirdi. Bu Zanos Paşa'nın Rumeli Hisarı'nın yapılışında çok emeği var. Ve işte size arz ettiğimiz gibi kendi adıyla söylenen bir burç yaptırmış. İstanbul'un fethinde de çok büyük hizmetleri vardır. Mora fethedildikten sonra Mora valisi oldu. Sonra Trabzon fethedilirken çok büyük gayret gösterdi. Burada hayır hasenatı vardır Trabzon'da. Zanos Paşa Köprüsü vardır, kulesi vardır. Sonra Balıkesir'de, yani o zamanki ismiyle Karasi'de valilik yaptı. Orada vefat etti. Ahmet Çelebi isminde bir oğlu var Zanos Paşa'nın. İşte ismi çok çeşitli hayır hasenat eserlerine devam ettiği gibi İstanbul'da da İstanbul'un en güzel abidelerinden Rumeli Hisarı'nda, Rumeli Hisarı'nın bir burcunda, bir kalesinde ismi hala devam etmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın başında da bahsettiğimiz gibi bu kalenin bir ehemmiyeti de kapısının üzerinde bir kitabesinin mevcut olması. İstanbul'da bilinen en eski Osmanlı kitabesidir bu. Mermer üzerine Arapça ve gayet girift bir şekilde yazılmış. Okumak çok zordur. Hatta bazı yerleri bozulduğu için oldukça zor okunuyor. Hisar'ın inşa yılını bilhassa hangi ayda tamamlandığını gösteren bir vesikadır bu. Kitabede Emere binai hazil kal'eti vel kul'etil münifeti Es-Sultanil Azam vel Hakanil Muazzam Muhammed Han bin Murat Hullidet Mülkehu Abdihil Mükerrem ve Veziril Muazzam Min Vüzerai İbni Abdullah Zanos Paşa Sene Sitte Hamsine Semane Miyete. Türkçesine bu kitabenin, bu güzel kalenin yapılmasını Sultan Murad'ın oğlu Sultan Azam Büyük Sultan Muazzam Hakan Muhammed Han emretti. Bu klişe kalıplardır malum. Vezirlerinden Abdullah oğlu Zanos Paşa tarafından 856, ki bu hicri senedir, 1452 yılına tevafuk ediyor. 856 senesinde inşa ettirildi yazıyor bu kitabede. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, işte İstanbul'daki ilk Osmanlı sanat abidelerinden birisi Rumeli Hisarı, İstanbul'un fethinde çok mühim bir rol oynamıştır. Aynı zamanda ilk kitabenin bulunduğu değerli bir eserdir. Ancak Rumeli Hisarı İstanbul'un fethi sebebiyle yapıldığı için İstanbul'un fethinden sonra çok mühim bir rol icra etmemiştir. Yani tabiri caizse misyonunu İstanbul'un fethiyle tamamlamıştır. Bu tarihten sonra artık bir gözetleme kulesi olarak ve nadiren yabancı misyonun ikamet ettiği bir nezarethane görevi görmüştür. Günümüzde müze haline getirilmiştir ve burada bilhassa Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı cami yıkılarak orada tiyatro ve konserler verilmektedir. Gönül ister ki bu camiyi tekrar aslına uygun bir şekilde inşa edilsin ve Rumeli Hisarı'nın camiyi aslına aykırı maksatlarda kullanılmasın. Her şey yerli yerine otursun. Ve bu arada tabii bu kalenin yapılmasına emeği geçen gerek Fatih Sultan Mehmet ve gerekse Halil Paşa'yı, Zanos Paşa'yı ve Sarıca Paşa'yı ve diğer ustaları, ameleleri ve İstanbul'un fethinde rol oynayan herkesi, bize bu güzel şehri miras bırakan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı'na ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yepyeni mevzularla buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.